Ayrım 14. İn. Sabri Uzun. Sayfa 194. Sokak lambasının arkasındakiler. Albay Cemal Temizöz, 1993-1996 yıllarında Cizre'de daha ast rütbelerde görev yapmıştı. O tarihlerde Cizreli Kamil Atak da aşiretiyle birlikte devlet güvenlik güçlerinin yanında korucu başı görevinde bulunmuştu. İstihbarat Dairesi Başkanlığı yaptığım 1997-1999 ilk dönemde kendisini yakından tanımıştım. 40 kadar şehit vermiş, babasını da PKK öldürmüştü. Kuzey Irak'ta yerleşik Barzani aşiretiyle yakın dostluk, akrabalık ilişkisi vardı. Bir ara Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkanlığı yapmıştı. Onu belediye başkanlığı makamında ziyaret etmiştim. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Çünkü Cizre, PKK'nın 1992'de ilk ayaklanma yaptığı yerdi. Cizre de önemliydi, Kamil Atak da önemliydi. Kamil Atak gibi Beytüşşebap'ta Tahir Adıyaman, Hazım Babat, Hakkari'de Hakkı Töre, Urfa'da Bucak ailesi, İzol aşireti gibi binlerce korucu ailesi vardı. Her korucu devletle nikahlı, namuslu adam demektir. Türkiye'de 63 bin korucu görev yapmaktaydı. Nikahımıza sahip çıkar gibi onlara sahip çıkmalıydık, çıkamadık. Güneydoğu Anadolu illerimizde, özelde Cizre'de 1993-1996 yıllarında meydana gelmiş, faili meçhul cinayet olaylarını aydınlatmak amacıyla başlatılan sözde soruşturma çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, Diyarbakır cezaevine konulmuştu. Korucu başı Kamil Atak da tutuklandı. Güya bazı insanları öldürüp gömmüşlerdi. Gömdüler dedikleri yerde kazı yapıldı. Bulunan kemikler adli tıp kurumuna incelemeye gönderildi. Köpek ve at kemikleri oldukları ortaya çıktı. Albay Temizöz tutuklanmıştı ama adli dosyanın içi boştu. Kamuoyu bu tutuklamanın hukukiliğine inanmıyordu. Bu sefer başka bir plan devreye sokuldu. Sokak lambası, kod adlı gizli tanık bulundu. Sokak lambası ilk ifadesinde Eylül 2010, Hanefi Avcı, bak paşaların kulağından tutup cezaevine atıyorlar, sen ifadende bazı paşaların isimlerini ver, suçla dedi, şeklinde ifade vermişti. Bunu gazetelerden öğrenen Avcı, 30 Eylül 2010'da Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına, Genelkurmay Başkanlığına ve İçişleri Bakanlığına dağıtımlı bir dilekçe gönderdi. Dilekçesinde sokak lambası kod adlı kişi sadece şahsıma iftira etmekle kalmamakta, ayrıca yargılandıkları davayla ilgili adli makamların talebi üzerine talimatla verdiğim ifadelerin hukuki geçerliliğini etkilemeye yönelik tutum içerisinde olduğu ve bazı kişilerle birlikte hareket ettiği anlaşılmaktadır demişti. Bu defa sokak lambası kod adlı Hıdır Altuğ gerçek kimliğiyle ortaya çıktı ve şu ifadeyi verdi. Patronum Ali İhsan Kaya da Recep Bey'i dinlememi istedi ve bana arkandayız, ne yapılması gerekiyorsa yaparız dediler. Diyarbakır'a geldim, polis beni karşıladı. Polis evinde 5 gün yatırdılar. Bana vereceğim ifadeyi ezberlettiler. O ifade özgür irademle alınmış değildir. Sokak lambası adıyla verdiğim gizli tanık ifadesi ve emniyette verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Tekrar hatırlayalım, Hanefi Avcı ne demişti? Sokak lambası kod adlı kişinin bazı kişilerle birlikte hareket ettiği anlaşılmaktadır. Avcının işaret ettiği bazı kişilerden birisinin Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Recep Güven, diğerinin de Diyarbakırlı iş adamı Ali İhsan Kaya olduğu ortadadır. Ali İhsan Kaya'yı bu duyumlarımdan sonra yakından araştırdım. Cemaate yakın Profesör Şerif Ali Tekalan ve cemaate yakın Akın İpek'le birlikte Avustralya'ya uçak yolculuğu yaptıklarını duydum. Onların yolculuklarının uçak kaydını araştırmadım. Benim işim değildi ama Ali İhsan Kaya'ya ilişkin düşüncelerim çok değişti. Cemaate çok yakın bir tanıdığım Akın İpek ve iki arkadaşı 1988 yılında bizim cemaate katıldılar. Onların katılmasıyla cemaatin ekonomik durumu çok değişti demişti. Tekrar gizli tanık konusuna dönersek, bu iş ortaya çıkınca İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ne yaptı? Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı Genelkurmay Başkanlığı ne yaptılar? Ne yazık ki hiçbir şey yapamadılar. Cemaatten Hakim Şengün'e tuzak. Hakim Köksal Şengün aslen Trabzon Sürmenelidir. Hukuk adamlığının tartışılmaz olduğunu çok farklı yerlerden duydum. Bu yüzden kendisini tanımadan saygı duyuyorum. Şengün'ün telefon tapesi cemaat tarafından basına servis edilmiş, aile bütünlüğüne saldırı yapılmıştı. İşin ilginç yanı bu servise rağmen Şengün, basına sızdırılan bu tapelere ulaşamamış, bu çelişkiye feryat ediyor, bazı avukatların aşk tuzağı kurarak kendisini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddialara sert yanıt veriyordu. Bizim eğilip bükülme şansımız yok, bu saatten sonra pat diye kırılırız. Yarın eskaza iktidar değişirse bunun hesabını başkaları sorar, daha kötü sorar, diyen Şengün, önce Ümit Sayın'ın şikayet dilekçesi, sonra Yargıtay'daki ortam dinlemesinin internete düşmesi. Bekliyoruz bakalım daha neler olacak. Kurt içimizde, dışarıda değil. Aslında böyle yapılarak soruşturma yönlendiriliyor. Basına servis yapan belli gruplar var, diye de ekliyordu. Soruşturma üzerinde kısıtlama kararı olduğu için Köksal Şengün, kendisi hakkında basına verilen telefon konuşma tapesine ulaşamadı. Köksal Şengün'le avukat Tülay Bekar'ın konuşma metni basına verilmiş ama resmi müracaatta bulunan Şengün'e verilmemişti. Şengün'ün ve aile fertlerinin itibarları, basına verilen konuşma metni yayımlanmak suretiyle ayaklar altına alınıyor, mağdur duruma düşen hakim Köksal Şengün, bu tapelere ulaşarak aile itibarına sahip çıkmak istiyor ve başaramıyor, acize düşüyordu. Şengün, eskaza iktidar değişirse bunun hesabını başkaları sorar demek suretiyle, cemaat bağlısı hukukçuların hukuku kirlettiklerini, cemaatçi savcıların siyasi iktidardan güç ve moral alarak, cemaatçi polislerle birlikte bu terbiyesizlikleri yaptıklarını işaret etmişti. İhbar mektupları. Daha önce de değindiğim bir konudan çok önemli olduğu için tekrar bahsetmek isterim. 2003 yılında İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na Sabri Uzun İstihbarat Daire Başkanı hitabıyla çok sayıda ihbar mektubu gelmişti. İstihbarat Dairesi hiç ihbar mektubu gelmeyen bir yerken 2003'te sanki vatandaşlarımız değişim geçirmişti. Özel Kalem Bürosu görevlileri mektupları bana getirdiklerinde ilk paragrafını okuyup kağıt kıyma makinesine atıp hepsini imha edin dedim. Bu sefer ihbarcı sanki kıyma makinesine atıp imha edin emrim sırasında yanımızdaymış gibi mektuplarını benim adıma değil de İstihbarat Daire Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı Çankaya Ankara adresine göndererek Evrak Arşiv Şubesi'ne ulaştırmaya başladı. O şubeye vekaleten bakmakta olan müdür koltuğunun altındaki dosyada bulunan ihbar mektuplarıyla yanıma geldi. "Başkanım, siz özel kaleminize gelen ihbar mektuplarını imha edin demiştiniz ama Evrak Arşiv Şubesi'ne gelen ihbar mektuplarını imha etmeyelim, evrak kaydı yapıp herhangi bir işlem yapmadan arşivleyelim dedi. Hayır kardeşim, her gizli ihbarcı bir şerefsizdir. Hiçbir şerefsizin emrine girecek kadar alçak bir adam değilim. Bu daire devletin dairesidir. Her ihbarcı ihbar mektubu gönderdiği kişinin yetkisini kullanmak ister. Hiçbir meçhul kişiye bu daireyi dolayısıyla devleti yönettirmem dedim. O şube müdürünün ısrar etmesi karşısında ağır ifadelerle "Sen beni dinamit üzerinde mi oturtmak istiyorsun?" deyip odamdan kovdum. Evrak arşiv şubesine gelen ihbar mektuplarını da imha ettirmem üzerine ihbarcı istihbarat dairesine hiç mektup göndermedi. Eğer o tarihte istihbarat dairesi başkanlığına gelen ihbar mektuplarını evrak arşiv şubesinde kaydettirseydim, yani imha ettirmemiş olsaydım, MİT müsteşarlığına 3 Temmuz 2002 tarihli ihbar mektubu ve ekindeki 6 CD gibi Düzmece Ergenekon davasına düzmece deliller biriktirmiş, arşiv oluşturmuş olacaktım. 2003'te 12 Haziran 2007 günü Ergenekon operasyonu başlayacak ve şimdiden o operasyon için cemaat şakirtleri arşiv oluşturup düzmece delil yaratıyorlar diye düşünmem elbette ki mümkün değildi. Daha sonra adres değişti. Bu sefer personel dairesi başkanlığına ihbar mektupları gönderilmeye başlandı. Personel dairesi başkanlığı da gönderilen ihbar mektuplarını istihbarat dairesi başkanlığına yazarak tahkikat talep etmişti. Ben de hakkında ihbar mektubu yazılan kişiye o ihbar mektubunu göndererek verdiği cevabı tahkikat yaptırmışım gibi personel dairesi başkanlığına göndermiştim. Umarım şimdi yazacaklarımdan dolayı abim kadar sevdiğim Uğur Gür bana kızmaz. Olay şöyle olmuştu. O dönemde Uğur Gür Bolu İl Emniyet Müdürü'ydü. Onun hakkında gönderilen ihbar mektubu da eklenerek istihbarat dairesinden tahkikat isteniyordu. Uğur abiye telefon açtım. Size bir ihbar mektubu göndereceğim. O mektubu okuyun. Cevabını şube müdürü Metin Kalayoğlu'na yazdırın, bana göndersin dedim. İstihbarat şube müdürü Metin Kalayoğlu'na da konuyu açıkladım ve ihbar mektubunu faksladım. Uğur abinin yazdırdığı cevabı da sanki istihbarat tahkikatı gibi kendi imzamla personel dairesine gönderdim. Böylesi örnekler çok oldu. Devleti şerefsizlere kullandırtmadım. Bu ihbar mektuplarının önemi iyi anlaşılsın diye hatırlatma gereği hissediyorum. MİT'e 3 Temmuz 2002'de gönderilen ihbar mektubu ve ekindeki 6 adet CD, Ergenekon davası sırasında MİT müsteşarlığından istendi ve dava dosyasına delil olarak konuldu. Eğer ben söz konusu ihbar mektuplarını işleme koydurtsaydım, bilmeden cemaatçilerin değirmenine su taşımış olacaktım. MİT müsteşarlığına yapılan bu oyunun iç yüzünü 2011'de öğrendim. O komployu yapan Ahmet D. ve Serdal G., daha sonra cemaat tarafından daha üst görevlere getirildiler. Çünkü onlar yaptıkları komployla cemaatte imam rütbesine terfi etmişlerdi. Devlet görevinde de cemaat imamlığına paralel bir rütbedeki göreve getirilmeleri gerekiyordu sanıyorum. IP numarasını gizleyen program kimlerde? Paralel yapının bir başka ihaneti de üst düzey yöneticilere ve kendine rakip gördüğü kimselere asılsız elektronik postalar atarak, düzmece deliller yaratarak onları tutuklatmaya, basın aracılığıyla küçük düşürmeye ve kamu görevinden uzaklaştırmaya çalışmasıdır. Bunun için de söz konusu elektronik postaların gönderildiği bilgisayarların IP numaralarını gizleyen bir program şarttır. Bu konudaki duyumlarımı burada paylaşmak isterim. X, istihbarat şubesinde görevli polis memuru, Şube Müdürü tarafından 2013 yılı içerisinde Ankara'ya göreve yollandı ve İstihbarat Daire Başkanlığından alınması gereken teknik cihazları alması gerektiği söylendi. Bu arada ellerinde başka bilgisayarlar olmasına rağmen peşin para ödeyerek piyasadan bir adet yeni dizüstü bilgisayar alması ve bunu daire başkanlığına götürüp IP numarası karşı tarafa düşmeyen bir program yükletmesini istediler. Memur emri yerine getirdi ama durumdan şüphelendiği için bilgisayarı peşin para yerine ileride yaşanabilecek olumsuzlukları da düşünerek kredi kartıyla aldı. Ayrıca IP numarasını gizleyen programı yükleyen daire personelinin ismini de bir kenara not etti. İl İstihbarat Şubesi'ne dönüşte yeni memurlara daha önceden hazırlanan metinleri, asılsız ihbar yazılarını, elektronik posta ile ilgili yerlere göndermeleri emri verildi. Bu şekilde üst düzey kişilere elektronik posta gönderildi. 155 polis imdat hattına düşen elektronik postalar, ilgili şubeye iletilerek daha legal çalışılması sağlandı. Aylar sonra denetlemede bu kumpas ortaya çıktı fakat bilgisayar ortalıkta yoktu. Bu olayın ışığında şunları söylemek isterim. Önceden İstihbarat Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün elinde bulunan IP adresini gizleyerek asılsız ihbarda bulunma imkanı, 2013 yılında tüm il istihbarat şube müdürlüklerine yaygınlaştırılmıştır. Bu yaygınlaştırma sırasında asılsız elektronik posta ihbarı için kullanılacak bilgisayarın faturasız şekilde kredi kartı kullanılmadan, alıcısı belli olmadan peşin parayla satın alınmasına dikkat edildiği görülmektedir. Bu bilgisayar şube demirbaş defterine de kaydedilmeden kullanılmıştır. Daire başkanlığında bulunan IP numarasını gizleyen programın varlığından il istihbarat şube müdürlüklerinin haberinin olması mümkün değildir. Yani o program daire başkanlığı tarafından elde edilmiş, kullanılmaya başlanmış, il istihbarat şubelerinin de asılsız elektronik posta gönderme ihtiyaçlarında kullanmaları için emir verilmiş olması gerekir. Keza İl İstihbarat Şube Müdürü'nün faturasız peşin parayla satın alınmış bilgisayarın kullanılacağından haberi olmaz. Daire başkanlığından böyle bir emir verilmiş olması gerekmektedir. Yani asılsız ihbarla düzmece delil üretme işi daire başkanlığının iradesiyle uygulanmış demektir. İçişleri Bakanlığı'nın yaptırdığı idari soruşturma sırasında olay doğrulandı. Ama henüz faturasız satın alınan o, suç ve suçlu üretme bilgisayarlarına ulaşılamadı. Evimde 2 adet dizüstü bilgisayar kullanmaktaydım. Her iki bilgisayarıma da sürekli virüs bulaşıyor, kullanılamaz duruma geliyorlardı. Her defasında saatlerce virüs taraması yaptırarak bu virüs kirliliğinden kurtulmaya, bilgisayarımdaki bilgileri kurtarmaya çalıştım ama bıktım, usandım. Bir ay içinde bulaştırılan virüs sayısı 4999'du. Bu virüsün gönderildiği IP adreslerini araştırdığımda İstanbul Vatan Caddesi No21 adresine kurulmuş bir bilgisayarı tespit ettim. Bilgisayardaki harita programından bu adresi araştırdım ve boş bir arsa olduğunu gördüm. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ana hizmet binası da Vatan Caddesi'nde bulunmaktaydı. Dikkatimi çeken şu oldu. Başkalarının bilgisayarına virüs gönderen düzenbazlar, polis merkezine en yakın yere adres göstererek Türk Telekom'dan IP adresi almışlardı. Bu sahtekarlar, polis gelir bizi yakalarlar diye hiç mi korkmamışlardı? Bilgisayarıma virüs gönderen bilgisayarın IP numarası 83661418. Belki ileride lazım olur diye bu numarayı yazdım. Ne olur ne olmaz. belki hukuk devletinde bu tür bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Oramiral Nusret Güner'in üstün karakteri. Oramiral Nusret Güner, Gölcük Donanma Komutanı ve 2013'te yapılacak Yüksek Askeri Şura kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı yapılacak tek adaydı. Zamanın Deniz Kuvvetleri Komutanı'na dilekçe verdi, emekliliğini istedi. Rizeli Güner'in kızının odasına 6 Eylül 2010 tarihinde kamera yerleştirilerek gizli kayıt yapılmıştı. İzmir'de yürütülen düzmece, casusluk ve fuhuş davasının iddianamesine Güner mağdur sıfatıyla yazılmış, gizli kamerayı yerleştiren kişinin de Assubay Mustafa K. olduğu belirtilmişti. Kurulan tuzağa göre Nusret Paşa bu kumpası göremeyecek, emrinde çalışan Mustafa K. Assubay'dan davacı olacak ve cemaatçilerden kumpası aydınlatmalarını isteyecekti. Paşa o numarayı yutmadı. Türk Silahlı Kuvvetlerine tuzak kuran cemaat şakirtlerinin ortaya çıkartılmasını, defalarca o zamanın kuvvet komutanına arz etmiş olmasına rağmen o komutanlardan komutanlık iradesi görememişti. Komutanlar itaatkar olmuşlardı. Cemaat irade koyan durumuna gelmişti. Dipnot, konuyla ilgili daha fazla bilgi için bakınız, Toygun Atilla, Sakıncalı Amiral, Kırmızı Kedi Yayın Evi 2014. Gelmek istediğim nokta şu, Oramiral Nusret Güner'in 14 yaşındaki kızının odasına yerleştirilen gizli kamera, İzmir İstihbarat Şubesi'nden kaybolan iki kameradan birisi olabilir. Keza o kaybolan kameraları tespit edip rapor düzenleyen polis memuru o tarihte sürüm sürüm süründürülmüştü. Ta ki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne cemaat tuzağının mağduru eski Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Celal Uzunkaya tayin edilene kadar. Uzunkaya'nın İzmir Emniyet Müdürü olmasıyla o karakterli polis memuru tekrar İzmir'de görev aldı. Kısacası karakterli müdür etrafına karakterli polisleri toplamıştı. MİT'te Ergenekon arşivi oluşturuldu. Mart 2001'de gözaltına alınıp İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan gazeteci Tuncay Güney'e sorgu sırasında işkence yapılmasının görüntüsü MİT müsteşarlığına kim tarafından gönderildiği belli olmayacak şekilde 6 adet CD içinde gönderilmişti. Aynı şekilde CD olarak veya kağıt üzerinde bir Ergenekon şemasının da MİT'e göndereni belli olmayacak şekilde iletildiği, MİT müsteşarının bu şemayı Genelkurmay Başkanı'na ve Başbakan'a arz ettiği basına yansımıştı. Kendisini gizleyerek MİT aracılığıyla bir operasyon yapmak isteyen kişi veya kişileri tespit etmek istedim. 14 Haziran 2001'de gösterilen şemayla beni kullanmak isteyip de kullanamayanlar, bu sefer MİT müsteşarlığını kullanmak suretiyle bir operasyon başlatıp hedefe ulaşmak istemişlerdi. Kimdi bunlar? Kişisel gayretimle araştırma yaptım. Tuncay Güney'in İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Gayrettepe yapılan sorgusuna İstanbul İstihbarat Şubesi görevlilerinden Başkomiser Hakan Y. ile polis memuru Harun Ö. katıldıkları halde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda Komiser Serdal G. ile başka bir polis memuru görevlendirilmişti. Sorguya ilk katılan ekip neden değiştirilmişti? İşte bu sorunun cevabını bulduğumuz zaman kimin cemaat polisi, kimin devletin polisi olduğunu buluruz ve MİT'e CD göndererek kendilerini gizleyen yasa dışı örgütü görmüş oluruz. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevlendirilen İstihbarat Şubesi personeli, Beraberlerine klasör kamera denilen gizli görüntü kayıt cihazını da götürmüşlerdi. Bu klasör kameranın özelliği, klasör görünümünde olması, içine yerleştirilmiş kayıt cihazı ve klasörün arka kısmına yerleştirilmiş pinhole, küçük kamera vasıtasıyla görüntüleri, orada bulunan diğer polislere hissettirmeden gizli kayıt yapmasıdır. Diğer bir yöntemde, kayıt cihazı yine klasörün içine gizlenmiş vaziyette olup, görüntüyü alan pinhole kamera, ortamı gören bir konumda bulunan bir görevlinin kravatına gizlenmiştir. Bu yönteme de kravat kamera sistemi denilmektedir. İşte MIT'e gönderilen CD kayıtları, kravat kamera ve klasör kamera yöntemiyle, İstihbarat Şubesi'nden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne görevlendirilen Cemaat Şakirdi tarafından kaydedilmiştir. O kayıtları hiç görmedim. Peki tüm bunları nereden biliyorum? MIT Müsteşarlığı ve İstanbul Özel Yetkili Mahkemesi, lütfen ellerinde bulunan görüntü kasetlerine baksınlar. O görüntüler, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gizlice kaydedilmiş mi, edilmemiş mi? Lütfen sonucu açıklasınlar, beni yalanlasınlar. Tuncay Güney'in sorgusu sırasında, sorgu odasında, Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Yardımcısı Ahmet İhtiyaroğlu, Başkomiser Kemal Karademir ve aynı şubeden Komiser Ahmet D., Polis Akademisi 1995 mezunu, İstihbarat Şubesi'nden Komiser Serdal G., 1995, bulunmaktaydı. O CD'lerdeki görüntülerin Ahmet D.'nin kravatına takılı kravat kamera tarafından çekilip, Serdar G.'nin önünde bulunan klasör kameradaki kayıt cihazına kablosuz aktarma metoduyla kaydedilmiş olması gerekmektedir. Küçük bir tahkikatla bunun gerçek şeklini öğrenmek çok kolaydır. Gizli kamera Ahmet D.'de, görüntü kayıt cihazı ise Serdal G.'nin elinde bulunan klasördedir. Bu durum istihbaratçı Serdal ile Organize Suçlar Şubesi'nden Ahmet'in işbirliği yaptığını göstermektedir. Bu işbirliğinin esasını Ahmet'le Serdal'ın her ikisinin de cemaat şakirdi olmaları oluşturmaktadır. İşin yukarıda anlatılan teknik boyutunun yanında bir de tayin boyutu var. Mesela Asayiş Şubesi'nde yapılan sorgulamaya katılan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yapılan sorguya sokulmayan, görevlendirilmeyen, Başkomiser Hakan Ünsal Y., istihbarat kadrosundan çıkartıldı, Urfa'ya tayin edildi. Polis memuru Harun Ö. de istihbarat kadrosundan çıkartıldı. Komiser Serdal G., Gümüşhane'de Doğu görevini yaptıktan sonra tekrar İstanbul'a tayin edildi. Komiser Ahmet D. ise Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde emniyet amiri olarak görevine devam etti. Neden bu düzenbazlık, sahtekarlık yapılmıştır? Adil Serdar Saçan, bunu Fethullahçı diye tanıdığı cemaatçi polislerin bir entrikası olarak biliyor, öyle görüyordu. Polis Koleji ve Polis Akademisi yıllarından beri cemaatçi polisleri biliyordu. Bunların tasfiye ve pasifize edilmesi için bazı siyasetçileri bilgilendiriyor, girişimlerde bulunuyordu. En azından cemaatçi polisler durumu böyle algılıyordu. Kısacası Saçan ile cemaatçilerin karşılıklı düşmanlıkları vardı. Bana göre her iki tarafında birbirleri hakkında bildikleri ve düşündükleri doğruydu. Türkiye'yi sarsacak operasyonlarda kullanmak için düzmece delil hazırlayanların çok büyük bir karargaha sahip, büyük ideolojik hedefleri olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dışında bir yasa dışı örgüt yapısı olması gerekirdi. Evet, aynen böyle bir cemaat örgütlenmesi vardı. istedikleri polisleri istihbarattan çıkartıp, istediklerini şark hizmetine gönderip, istediklerini tekrar İstanbul'da toplayabilen bir örgüt. Peki bu örgüt, devlete bu kadar rahat müdahale edebilme gücünü nereden aldı? Bir kısım emniyet teşkilatı mensubunun, istihbarat polisinin, organize suçlarla mücadele şubesindeki şube müdürlerinin gizli görüntülerini kaydedip, o görüntüleri CD'ye aktararak MIT'e göndermeleri, bağlı oldukları cemaatin bilgisi ve onayı dışında gerçekleşebilir mi? Mümkün değil. Diyelim ki, cemaatin bilgisi ve onayı dışında böyle bir entrika yapıldı. O cemaat o kişileri hemen şefkat tokadı cezasına çarptırır, 12 yıl sonra İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü görevine getirmezdi. Cemaatin Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığı, bu uğurda komplo yöntemlerini kullandığı ve Ergenekon davası için sonradan delil olarak kullanılmak üzere arşiv oluşturduğu çok açıktır. 14. ayrımın sonu. Sayfa 207.